Ayrım 5.
Sayfa 56. Siz en büyük Amerikan edebiyatçılarından birisiniz Dr. Holmes. Kimse çeşitli alanlarda yükselmek için sizin kadar çalışmamıştır. Adınız alimliğin ve yazarlığın simgesi haline gelmiştir. Daha dün konuştuğum bir İngiliz sizin ülkesinde ne kadar beğenildiğinizi söylüyordu. Holmes gülümsedi, bu laflardan etkilenmemişti. Sahi mi? Ne dedi Rahip Putnam? Çok merak ettim. Putnam sözünün kesilmesi üzerine kaşlarını çattı. Ama buna karşın Augustus Manning bazı edebi faaliyetlerinizden hoşlanmıyor Dr. Holmes. Holmes şaşırmıştı. Bay Longfellow'un Dante çevirisini mi kastediyorsunuz? Kitabı o çeviriyor çünkü. Ben sadece ona yardım ediyorum. Bekleyip çeviriyi okumanızı öneririm. Eminim seveceksiniz. James Russell Lowell, J.T. Fields, George Green, Dr. Oliver Wendell Holmes. Bay Longfellow'un epey yardımcısı var değil mi? Holmes sinirlenmişti. Kulüplerini özel bir mesele olarak görüyor ve bir yabancıyla konuşmak istemiyordu. Dante Kulübü, kamuyla ilgisi olmayan pek az faaliyetinden biriydi. Cambridge'de edebiyat aşığından bol ne var Putnam dedi. Putnam kollarını kavuşturup bekledi. Holmes elini salladı. Böyle işlerle Bay Fields ilgilenir dedi. Lütfen bu tehlikeli meseleyle ilginizi kesin dedi Putnam büyük bir ciddiyetle. Arkadaşlarınızla da konuşun. Akıllarını başlarına alsınlar. Örneğin Profesör Lowell'la. Lowell'ın ciddiye alacağı birini arıyorsan diye sözünü kesti Holmes gülerek. Tıp fakültesine gelmekle yanlış seçim yaptın. Holmes dedi Putnam müşfik bir sesle. Seni uyarmaya geldim çünkü arkadaşım olduğunu düşünüyorum. Doktor Manning seninle böyle konuştuğumu bilse, Putnam duraksadı, sonra sesini alçaltarak devam etti. Dante yüzünden geleceğin kararacak Holmes, Manning'in sana şiirine yapabileceklerinden korkuyorum. Manning küçük kulübümüzün yaptıklarını beğenmese bile bana kafayı takmaya hakkı yok. Putnam, August Manning'den bahsediyoruz dedi. Lütfen iyi düşün. Doktor Holmes ona sırtını dönüp yutkunurken sanki bir küre yutuyor gibiydi. Putnam neden tüm erkeklerin sakal bırakmadığını sık sık merak ederdi. Taşlı yollardan Cambridge'e dönerken sevinçliydi çünkü Doktor Manning'in duyacaklarına çok memnun olacağını biliyordu. Artemis Prescott Healy, 1804-1865, yıllar önce Mount Auburn'de satın alınan büyük bir aile mezarlığına gömüldü. Bazı entelektüel elitler Healy'ye savaştan önce verdiği bazı korkakça kararlardan dolayı kızgındı. Ama başyargıcın cenazesine gitmemenin ayıp olacağında herkes hemfikirdi. Doktor Holmes karısına eğildi. Sadece 4 yaş Melia dedi. Karısı ne demek istediğini sordu. Yargıç Healy 60 yaşındaydı diye fısıldadı Holmes. Benden sadece 4 yaş büyüktü. Gerçekten de aralarında 4 yaş farkı vardı. Doktor Holmes ölenlerin yaşıyla kendininkini kıyaslamaktan hoşlanırdı. Amelia Holmes ona yan yan bakarak metiyeler sırasında sessiz olması mesajını verdi. Holmes susup etrafındaki sessiz kalabalığa baktı. Holmes müteveffanın yakın arkadaşı olduğunu söyleyemezdi. Zaten bunu söyleyebilecek kişi çok azdı. Entelektüel elitler arasında bile. Başyargıç Healy, Harvard Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı. Bu yüzden Dr. Holmes yargıçla rutin görüşmelerde bulunmuştu. Holmes Healy'yi Pi Beta Kappa'dan da tanıyor çünkü Healy bir ara o seçkin derneğin başkanlığını yapmıştı. Dr. Holmes dernek anahtarını saat zincirinde taşırdı. Şimdi Healy'in yeni yatağına yatırılışını izlerken parmakları o anahtarlarla oynuyordu. Zavallı Healy'in en azından acı çekmediğini düşünmek onu bir nebze teselli ediyordu. Doktor Holmes'un yargıçla yaptığı en uzun konuşma adliye sarayında olmuştu. Holmes o sıralar zor bir dönemden geçiyor, şiir dünyasına sığınmak istiyordu. Tüm ağır suç davalarında olduğu gibi Webster'ın duruşmasında da 3 kişilik bir yargıç heyeti yer almıştı. Heyetin başkanı olan Healy, John W. Webster'ı tanıyan biri olarak Dr. Holmes'dan mahkemede tanıklık yapmasını istemişti. Wendell Holmes yıllar önceki o duruşmada Artemis Healey'nin adli konularda ne kadar tunturaklı konuştuğuna şahit olmuştu. Harvard profesörleri cinayet işlemez. Doktor Holmes'dan kısa süre önce tanık kürsüsüne çıkan Harvard'ın o zamanki başkanı böyle diyerek Webster'ı savunmuştu. Doktor Parkman, Holmes'un bir dersi sırasında sınıfının altındaki laboratuvarda öldürülmüştü. Holmes'un hem katili hem de kurbanı tanıyor olması sıkıntı verici bir durumdu. Kime daha çok üzülsün bilememişti. En azından Holmes'un öğrencilerinin her zamanki gibi attığı kahkahalar Profesör Webster'ın kurbanının attığı çığlıkları bastırmıştı. Tanrı'dan tüm kalbiyle korkan imanlı bir adam. Rahibin tiz sesiyle haykırdığı cennet vaatleri ve yüzündeki yas ifadesi Holmes'un hoşuna gitmiyordu. Aslında Doktor Holmes genelde dini törenlerden hoşlanmazdı. Babası, Üniteryanların isyanına inatla direnen Calvinist papazlardan biriydi. Oliver Wendell Holmes'la kardeşi John, doktorun kulaklarında hala çınlayan korkunç bir saçmalığı duyarak büyümüşlerdi. Adem'in günahı hepimizin günahıydı. Neyse ki hazır cevap anneleri onları korurdu. Rahip Holmes'la misafir rahipler lanetlenmekten ve günahkar doğmaktan bahsederken kadıncağız çocuklarının kulaklarına o adamlarla dalga geçen kelimeler fısıldarlardı. Onlara yeni fikirlerin doğacağını vaat ederdi. Özellikle de şeytanın ruhlarını ele geçireceğine dair öyküler dinlemekten korkan Wendell'a. Yeni fikirler sahiden de doğmuştu hem Boston'da hem de Oliver Wendell Holmes'da. Holmes oyalanmak için cenazeye gelenlere bakarken pek çok kişi de ona bakmaktaydı. Çünkü Doktor Holmes, New England azizleri ve ocakbaşı şairleri gibi adlarla tanınan bir ünlüler grubunun üyesiydi. Adları ne olursa olsun ülkenin en ünlü edebiyatçılar topluluğuydu onlar. Holmes'ların yanında şair, profesör ve editör James Russell Lowell duruyordu. Uzun sakalıyla oynuyordu. Ta ki Fanny Lowell yeninden çekip onu durdurana dek. Holmes'ların diğer yanındaysa New England'ın en büyük şairlerinin yayıncısı J.T. Fields vardı. Fields sakallı başını eğmişti. Düşünceli edası pembe yanaklı melek yüzüyle ve yanında duran genç ve güzel karısıyla tezat oluşturuyordu. Lowell ile Fields de tıpkı Holmes gibi başyargıç Healey ile sağlığında pek samimi değillerdi ve cenazeye sırf Healey'nin konumuna ve ailesine besledikleri saygıdan gelmişlerdi. Ayrıca Lowell onun kuzeniydi. Bu üç edebiyatçıya bakanların gözleri gruplarındaki en ünlü kişiyi yani Henry Wadsworth Longfellow'u boşuna arıyordu. Longfellow'un evi Mount Auburn mezarlığına çok yakındı. Aslında cenazeye katılmaya niyetlenmiş ama her zamanki gibi şöminesinin başında kalmayı yeğlemişti. Krejci konağının dışındaki dünya pek ilgisini çekmiyordu. Hele yıllarını verdiği projesinin basılmasına çok az kalmışken başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyordu. Ayrıca Mount Auburn'daki cenazeye katılırsa herkesin Healey ailesiyle ilgilenmeyi bırakıp kendisiyle meşgul olacağını düşünmüştü. Haklı olarak. Longfellow ne zaman Cambridge sokaklarında yürüse insanlar ona bakıp fısıldaşır, çocuklar kollarına atılırdı. Herkes şapka çıkardığından Middlesex ilçesindeki herkes aynı anda bir kiliseye girmiş gibi olurdu. Holmes yıllar önce, savaştan önce bir gün Lowell'la bir at arabasında gittiğini hatırlıyordu. Krejci konağının önünden geçerken pencereden Fanny ile Henry Longfellow'un şöminenin yanında piyanonun başında oturduğunu görmüşlerdi. Etrafları beş güzel çocuklarıyla çevriliydi. Longfellow o zamanlar yüzünü dünyaya gösteriyordu. Longfellow'ların evine bakınca ürperiyorum demişti Holmes. Redaktörlüğünü yaptığı bir Thoreau makalesindeki hatalardan şikayet etmekte olan Lowell hafif şen bir kahkaha atmıştı. Öyle mutlular ki diye devam etmişti Holmes. Herhangi bir değişim bu mutluluklarını bozar. Rahip yangın konuşması biterken ve insanlar aralarında fısıldaşmaya başlarken Holmes kadife yakasındaki küçük sarı yaprakları silkelerken ve insanların üzgün yüzlerine bakarken Cambridge'in en nüfuzlu rahibi Elisha Talbot'un insanların yangın konuşmasını beğenmelerinden hiç hoşlanmadığını gizlemediğini fark etti. Onun yerine konuşsa neler diyeceğini aklından geçiriyor olmalıydı. Holmes, Dul Haley'nin sakinliğini takdir ediyordu. Kocalarının cenazesinde kendilerini paralayan kadınlar hep çabucak yeni koca bulurlardı. Holmes ayrıca Bay Curse'e de dikkat etti. Çünkü polis şefi Dul Haley'nin yanına gidip onu bir kenara çekmişti. Kadını bir şeylere ikna etmeye çalışıyordu besbelli. Ama çok kısa konuşuyorlardı. Demek ki önceden konuştukları bir meseleden bahsetmekteydiler. Şef Curse kadına nazik bir dille bir hatırlatma yapıyordu. Dul ise uysalca ama gergince başını sallayınca Jeff Curse Oylos'u bile kıskandırabilecek kadar rahatlayarak iç geçirdi. O gece Charles Sokağı 21 numaralı evdeki akşam yemeği her zamankinden sessiz geçti. Ama tamamen sessiz değildi. Holmes'ların evine gelenler hep şaşkın ayrılırdı. O aile üyelerinin birbirlerini hiç dinleyip dinlemediğini merak ederlerdi. Doktorun gecenin en iyi konuşmacısını ekstra bir marmelat tabağıyla ödüllendirmesiyle başlamış bir gelenekti bu. Bugün Doktor Holmes'un kızı yani küçük Amelia her zamankinden fazla konuşuyor, Bayan M'nin Albay F ile nişanlanmasından ve arkadaşlarıyla birlikte onlara ördüğü düğün armağanlarından bahsediyordu. ''Bence bu gece marmelatsız kalacaksın baba'' dedi küçük Oliver Wendell Holmes sırıtarak. Holmes'ların masasında hep aykırı dururdu. Çünkü hem o küçük ve enerjik insanlarla dolu evde 1.80 boyunda biriydi, hem de hareketleri ve konuşması ağırdı. Holmes düşünceli bir edayla gülümsedi. ''Bu gece ağzını bıçak açmıyor Wendy.'' Oğlu babasının kendisine Wendy demesinden nefret ederdi. ''Marmelatı kazanmam imkansız ama sen de kazanamayacaksın baba.'' Artık üniversitede yatılı kaldığı için ancak arada sırada eve gelen kardeşi Edward'a döndü. Hukuk fakültesinde kürsülerden birine zavallı Healy'nin adını vermek için imza topluyorlarmış. İnanabiliyor musun Neddy? Adam yıllarca kaçak köle kanununu çiğnemiş biriydi. Demek ki Boston'da kabahatleri affettirmenin tek yolu ölmekmiş. Doktor Holmes yemekten sonra yürüyüşe çıktı. Sokakta misket oynayan çocuklara yaklaşıp seçtiği bir kelimeyi bir avuç peniyle kaldırıma yazmalarını söyledi. Seçtiği sözcük peniydi. Çocuklar bakır bozukluklarla kelimeyi doğru yazınca parayı onlar da bıraktı. Boston yazının sonunun yaklaştığına memnundu çünkü sıcak astımını azdırıyordu. Holmes evinin arkasındaki uzun ağaçların dibine oturup Fields'ın New York Tribune'a yazdırdığı tanıtım yazısındaki New England'ın en büyük edebiyatçıları sözünü düşündü. Dante Kulübü. Lowell'ın Dante'nin şiirlerini Amerika'ya tanıtma misyonu ve Fields'ın onları yayınlama planları için önemliydi. Evet, akademik ve mali riskler vardı ama Holmes kulübünün başarının ortak ilgi alanlarında yattığını düşünüyordu. O arkadaş grubunda olduğu için kendini çok şanslı sayıyordu. Özellikle Dante'nin şiirleri üstüne yaptıkları zekice sohbetlere bayılıyordu. Dante kulübü şifa verici bir birlikti. Buna ihtiyaçları vardı çünkü son yıllarda hepsi de hızla yaşlanmıştı. Savaş konusunda tartışan Holmes'la Lowell'ın barışmasını, Fields'ın ortağı William Tickner'ın hamileliğinden yoksun geçirdiği ilk yılında en iyi yazarlarını yayın evine bağlamasını, Longfellow'un insan içine çıkmasını veya en azından diğer edebiyatçılarla konuşmasını sağlamıştı. Holmes çok iyi bir çevirmen değildi. Yeterli hayal gücüne sahipse de Longfellow kadar iyi bir şair olmadığından şiir çevirmekte onun kadar başarılı olamıyordu. Yine de yabancı ülkelerle pek fikir alışverişi yapılmayan bir ülkede Oliver Wendell Holmes Dante'yi iyi bilen biri olduğunu düşünmekten memnundu. Bir Dante uzmanı olmaktan çok hayranıydı. Holmes'un üniversite yılları aristokrat edebiyat aşığı Profesör George Tickner'ın Harvard şirketinin kendisine sürekli zorluk çıkarmasından bıkmaya başladığı döneme denk gelmişti. Daha 12 yaşında Yunanca ile Latince'yi su gibi konuşan Wendell Holmes ise Euripides'in anlamını yitireli asırlar olmuş Hekubas'ındaki dizeleri saatlerce ezberleyip tekrarlamaktan iyice sıkılmıştı. Holmes'un salonunda buluştuklarında Profesör Tickner, ağırlığını bir ayağından diğerine kaydırıp duran öğrenciye kara gözlerini dikip bakmıştı. Oliver Wendell Holmes'un babası Rahip Holmes, hiç yerinde duramaz diye iç geçirmişti. Tickner, İtalyancanın ona disiplin kazandırabileceğini söylemişti. O sıralar departmanın bütçesi İtalyanca dersleri koymaya yeterli değildi. Ama Tickner kısa süre sonra Holmes'a yazılı gramer bilgileri, bir sözlük ve Dante'nin İlahi Komedya adlı Cennet, Araf ve Cehennem olmak üzere 3 bölüme ayrılmış kitabını vermişti. Holmes şimdi Harvard'ın ileri gelenleri Dante'ye kafayı taktığı için korkuyordu. Oysa hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Oliver Wendell Holmes tıp okulunda okurken doğaya ön yargısızca ve korkusuzca bakılınca işleyiş tarzının çözülebildiğini öğrenmişti. Nasıl astronomi astrolojinin yerini almışsa günün birinde teonominin de zayıf ikizinin yerini alacağına inanıyordu. Holmes bu inancı sayesinde şair ve profesör olarak başarı kazanmıştı. Savaşta tıpkı Dante Alighieri gibi Holmes'u gafil avlamıştı. 1861 kışında bir akşamüstü başlamıştı. Holmes Lowell'ın konağı Elmwood'da oturmuş, küçük Wendell'ın 25. Massachusetts alayına katılarak gidişine sıkılıyordu. Lowell onu yatıştırmak için biçilmiş kaftandı. Sert ve kendinden emindi. Dünyanın kendi düşündüğü gibi olduğuna inancı tamdı. İhtiyaçlarının yanında diğer her şey önemsiz kalırdı. Kulüp o yazdan beri Henry Wandsworth Longfellow'un sakinleştirici varlığını özlemişti. Longfellow dostlarına mesajlar yazarak Crazy konağındaki evinden çıkamayacak kadar meşgul olduğunu, bu yüzden davetlerini geri çevirmek zorunda olduğunu söylemişti. Dante'yi çevirmeye başlamıştı ve bu işi bitirmekte kararlıydı. Bu işle uğraşırken başka hiçbir şey yapamam. Longfellow ketum biriydi. Sakin görünse de aslında içinin kan ağladığı bu mesajlardan belliydi. Bu yüzden Lowell, Longfellow'un kapısına dayanarak ona yardım etmekte ısrar etmişti. Lowell, çağdaş diller konusunda cahil olan Amerikalıların İngilizceye yapılmış birkaç çeviriden bile habersiz olmalarına hep içerlemişti. Lowell, Amerika'nın Dante'den habersiz oluşundan ne zaman yakınsa, Fields, odun halkımıza Dante sattırmak için ünlü bir şaire ihtiyacım var derdi. Fields ne zaman yazarlarını riskli projelerden vazgeçirmek istese halkın cahilliğini vurgulardı zaten. Lowell, Longfellow'u o 3 bölümlük şiiri çevirmeyi ikna etmek için yıllarca uğraşmıştı. Hatta bizzat çevirmekle tehdit etmişti. Kendinde bunu yapacak gücü bulamasa da. Şimdi ise ona yardım edemiyordu. Oysa Lowell, Dante hakkında biraz olsun bilgili birkaç Amerikan edebiyatçısından biriydi. Hatta Dante hakkında bilmediği yok gibiydi. Longfellow'un gösterdiği çeviri örneklerini okuyan Lowell, Holmes'a onun bu işi ne kadar iyi becerdiğini anlatmıştı. Sanki bu iş için doğmuş Wendell. Longfellow Cennet ile başlamıştı. Sonra sırasıyla Araf ve Cehennem'i çevirecekti. Tersten mi gidiyor diye sormuştu Holmes şaşırarak. Lowell sırıtarak başıyla evetlemişti. Longfellow Cehennem'den önce Cennet'i görmek istiyor. Ben Lucifer'e kadar gidemem demişti Holmes. Cehennem'i kastederek. Araf ve cennet müzik ve umut dolu. İnsan Tanrı'ya doğru süzüldüğünü hissediyor. Ama cehennem iğrenç, vahşi bir ortaçağ kabusu. Tam Büyük İskender'in yatakta okuyacağı türden bir kitap. Dante'nin cehennemi yeraltının olduğu kadar bizim dünyamızın da bir parçası. Bu yüzden okunmalı, yüzleşilmeli demişti Lowell. Bu dünyada da bazen cehennem olabiliyor. Dante'nin şiiri Katolik olmayanları da çok etkilerdi. Çünkü Katolikler bazı dinsel konularda Dante'nin fikirlerini kabul etmezdi. Ama özellikle ateistlere Dante'nin imanı kusursuzmuş gibi gelirdi. Şiirde anlatılanlar öyle inandırıcı resmedilirdi ki. Holmes Dante kulübünden bu yüzden korkuyordu. Bütün o dahi edebiyatçıların yeni bir cehennem yaratmasından korkuyordu. Daha da kötüsü, hayatını babasının anlatıp durduğu şeytandan kaçmakla geçirmiş kendisi de buna katkıda bulunabilirdi. Şairler 1861 yılının o gecesinde Elmwood'daki çalışma odasında oturmuş çay içerken bir ulak gelmişti. Holmes ailesinin bir telgraf göndererek zavallı küçük Wendell'ın karlı bir savaş meydanında muhtemelen yorgunluktan öldüğünü bildirdiğini düşünmüştü. Holmes yorgunluktan ölmek kadar korkunç bir ölüm şekli düşünemiyordu. Ama gelen kişi Henry Longfellow'un gönderdiği bir hizmetçiydi. Crazy Konağı sokağın hemen köşesindeydi. Hizmetçinin getirdiği kısa mesajda Longfellow yeni çeviriler yaptığını ve Lowell'ın yardımına ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Lowell, Holmes'u birlikte gitmeyi ikna etmişti. Holmes önce baştan çıkmaktan korkuyorum diyerek işi şakaya vurmuştu. Ya şu dante hastalığınız bana da bulaşırsa? Lowell, Fields'ı da Dante ile ilgilenmeye ikna etmişti. Yayıncı İtalyan hayranı olmasa da iş yolculukları aslında Roma'ya çoğunlukla Annie ile birlikte tatile giderdi. Sayesinde İtalyanca öğrenmişti. Karısı Fields'ın başkalarının nelerle ilgilendiğini söyleyip dururdu. Longfellow'u 30 yıl önce İtalya'yı birlikte gezerlerken Dante ile tanıştırmış olan yaşlı George Washington Green de Rhodes adasından ne zaman gelse çeviri konusunda yardım teklif etmeye başlamıştı. Aralarındaki en yoğun kişi olan Fields her çarşamba akşamı Crazy Konağı'nın çalışma odasında Dante hakkında konuşmak üzere toplanmalarını önermişti. Yaftalar koymaya bayılan Dr. Holmes, Dante Kulübü adını bulmuştu. Buluşmalarına genellikle seanslar diyen de oydu. Longfellow'un şöminesine uzun süre bakıldığında Dante'nin yüzünün görüldüğünü iddia ederdi. Holmes'un yeni romanı tekrar doğmasını sağlayacaktı. Okuyucuların bütün kitapçılarda ve kütüphanelerde hevesle beklediği büyük Amerikan öyküsüne yazacaktı. Hawthorne'un sağlığında bir türlü yazamadığı, Herman Melville gibi gelecek vaat eden yazarların ıskaladığı öyküyü. Dante kendini neredeyse kutsal bir kahramana dönüştürmeye cesaret etmişti. Kusurlu kişiliğini şiirle yaldızlamıştı. Ama o, Floransalı bunun uğruna yerinden yurdundan, karısından ve çocuklarından olmuştu. Yalnız ve beş parasız kalmıştı. Sadece hayal gücünde huzur bulabilmişti. Doktor Holmes ise her zamanki gibi her şeye bir anda kavuşmak istiyordu. Romanıyla ünlü olduktan sonra Doktor Manning gibi akbabalar onunla uğraşmayı denesindi bakalım. Oliver Wendell Holmes tekrar şöhreti yakalayınca Dante'yi tek başına savunup Longfellow'un başarılı olmasını sağlayabilirdi.